Ayrım 10.
Nippur'un surlarındaki bozuk yerlerinde Elamlılar girmesin diye Kral İblis'in tarafından onartıldığını ben hatırlıyorum. Büyük dedemiz de galiba onları örnek alarak bu evi yaptırıp bize bırakmış. O zamandan bu yana Elamlılar, Martular gibi düşmanların saldırısına uğrayan ülkemizle birlikte Nippur'da da yıkıntılar olmuş. Bizim evinde bazı yerleri yıkılmış, onarılmış, ek binalar yapılmış. Benim yaşamım süresinde de bunlar devam etti. İçinde acı tatlı anılarla yoğrulduğum bu baba evini çok seviyorum. Bunları yazarken geçmişte kalan günlerimin yaşantısı gözlerimin önünde canlanıyor. Ludun Girra'nın yaşam öyküsü, tablet 15. Sevgili annem, son yıllarda işim azaldığı için olacak, evimizin bahçeye bakan çok sevdiğim bir odasında oturup eski günleri düşünmeyi adet edindim. O günlerin acı tatlı anıları kafamda canlanırken birçok yüz gözlerimin önünde sıralanmış gidiyor. Galiba böylece kendimi hatıralara kaptırıp çok yakın olan bu dünyadan ayrılma zamanımı unutmaya çalışıyorum. Çocukluğuma ait anım, annemin gülen, gülerken ışıl ışıl parlayan gözleriyle tatlı yüzüdür. Bir de güzel sesiyle bize söylediği ninni kulaklarımdan hiç silinmedi. U-a-a-u-a sesleriyle başlayan ninnideki "Gel uyku gel, oğlumun duraksız gözlerini uyut. Ağlayan diliyle uykusunu bozdurtma. Ururu şarkımla oğlum büyüsün, ururu şarkımla kocaman olsun." dizelerini daha annem beni ayağında sallarken ezberlemiş olmalıyım. Bunun başka dizeleri vardı. Annem bazen onları da söylerdi. Biraz büyüyünce sonraki dizeler bana pek çekici gelmeye başlamıştı. "Ben oğluma bir kız alacağım. O oğluma tatlı bir oğul doğuracak. Karısı onun ateşli kucağında yatacak. Oğlu açılmış kollarında uyuyacak. Karısı onunla mutlu olacak. Oğlu tatlı dizinde büyüyecek." Bunları dinlerken küçük olmama karşın onların içerdiği anlam beni zevklendirir, keyiflendirir olmuştu. Öğretmen olduğumda bu ninninin çok eskiden Kral Şulgi'nin zamanından beri söylendiğini öğrendim. Kralın karısı Kraliçe Abisimti ilk olarak hasta çocuğu için söylemiş bunu. Sonra da herhalde saray şairlerinden biri yazıya geçirmiş, kopyaları da kitaplıklara dağıtılmış. Şu bizim millet ne duyarsa, ne görürse yazıya geçirmeden duramamış. Fakat onların büyük bir kısmı da şu veya bu nedenden kırılmış, yok olmuş ya. Zavallı kraliçe ninninin sonunu şu sözlerle bitirmiş. "Sen acı içindesin, ben sıkıntıdayım. Dilim tutulmuş yıldızlara bakıyorum, yeni doğan ay yüzüme parlıyor. Kemiklerin duvara dizilecek, duvarın adamı senin için gözyaşı dökecek. Ağlayıcılar lirlerinin tellerini senin için koparacak, üzüntü çekenler senin için üzülecek, keder saçanlar senin için keder saçacak." Kraliçenin hasta oğlu ölmüş, kim bilir ne acı çekmiştir onun için. Doğal olarak anneler ninninin bu kısmını söylemezler. Diğer dizeleri de ağızlarından hiç düşmez. Lafı nereden nereye götürdüm. Annemi anlatırken araya bir ninni öyküsü giriverdi. Hoş görün ne olur. Annemi tanımanızı çok isterdim. O her yönüyle üstün bir kadındı. Koca evin içinde hep bir gölge gibi dolaşır, evin yönetiminin düzenli gidip gitmediğini gözetler dururdu. Köleler, çocuklar veya başkaları arasında ufak bir sürtüşme olsa annem onu nasıl duyardı, nasıl anlardı bilinmez, hemen onların yanında belirir ve orada olan anlaşmazlığı derhal iyi bir sonuca bağlardı. Dedeme, nineme, babama çok saygılıydı. Dinsel görevlerini hemen hiç aksatmadan yapardı. Çocuklara, hatta kölelere büyük bir şefkat ve sevgiyle yaklaşırdı. Hemen hiç bağırıp çağırdığını duymazdık. Büyük küçük herkes de onu severdi. Yaşım büyüdükçe annemi o kadar güzel bulmaya başlamıştım ki, hiçbir yerde ondan güzeli yok gibi gelirdi bana. Fidan gibi bir boyu, fil dişine benzeyen bir rengi, upuzun siyah saçları vardı. Onları bazen omuzlarına düşürür, bazen de bir bağ ile tepesine toplardı. Uzun kirpikli kocaman siyah gözlerine bakmaya dayanamazdım. Adanın Şatiştar olmasından zaman zaman bir Akatlı zannederlerdi. Halbuki o tam bir Sumerliydi. Akatlılar güçlendikçe Sumerliler arasında çocuklara onların adlarını vermek moda haline gelmeye başlamış. Annemi de modaya uydurmuşlar. Anneme olan sevgimi, hayranlığımı herkese söylemek, açıklamak isterdim. Ama ne olursa olsun tam anlatamazdım. Bazı kimselerin de beni dinlemek istemediklerini hisseder, çok üzülürdüm. Öğretmen olduğum sıralarda başkentimiz İsin'e gitmiştim. Amacım oradaki okulları, sarayı görmek, öğretmenlerle tanışmaktı. Orada kaldığım sürece hep annem aklımdaydı. Nedense onu bir daha görmeyeceğim gibi gelmişti. O sıralarda bende şiir yazma merakı artmıştı. Kendi kendime anneme olan sevgimi, özlemimi bir şiir halinde açıklayarak bu hislerimin kalıcı olmasını sağlamalıyım dedim. Ve İsin'de gezmeden kalan zamanımdan yararlanarak annemi her yönüyle tanıtan tam 53 satırlık mektup şeklinde bir şiir yazdım. O bana göre çok güzel olmuştu. Arkadaşlara gösterdiğimde onlar da beğenmiş olacaklar ki hemen okul kitaplığı için kopyasını yapalım ve öğrencilere okutalım dediler. Öğrencilerin de onu beğendiklerini gelip gidip anneniz için yazdığınız şiir ne kadar güzel, galiba şimdiye kadar anne için ilk kez böyle bir şiir yazılmış şeklinde övmelerinden anlamıştım. Akatça ders veren arkadaşlar da hemen Akatça'ya çevirmişlerdi. Üstelik diğer şehirlerdeki okullara da kopyalarını gönderdiklerinde şiirimin bu kadar değerlendirilmesine öyle çok sevinmiş, öyle gururlanmıştım ki. Annemi istediğim kadar ölümsüzleştirdim sayıyordum kendimi. Bunu size de yazacağım. Böylece hem annemi tanımanızı hem de şiir yazmadaki yeteneğim hakkında bir fikir edinmenizi istiyorum. Sevgili anneme, yola çıkan kralın habercisi seni Nüppur'a göndereceğim, bu haberi götür. Uzun bir yolculuk yaptım, annem üzüntüde uyuyamıyor, odasına sıkıntılı bir söz girmeyen o bütün yolculara sağlığını soruyor. Benim selam mektubumu eline ver. Eğer annemi bilmiyorsan onu sana tanıtayım. Onun adı Şatiştar'dır. Pırıl pırıl görünüşüyle bir tanrıça hoşluğu, tatlı bir gelindir o. Gençliğinden beri kutsanmıştır o. Kaynatasının evini gayretle yöneten, kocasının tanrısına hizmet eden, tanrıça inanlanın yerine bakmayı bilen, kralın sözünü yabana atmayan, sevilen sevgiyle yaşayan, kuzu, iyi kaymak, bal, kalpten akan tereyağıdır o. Annemin ikinci tanımını vereyim. Annem ufukta parlayan bir ışık, bir dağ geyiği, ışıldayan bir sabah yıldızıdır o. Değerli bir akik, marhaş eden bir topaz, cazibe dolu bir prens mücevheri, neşe yaratan bir akik, bir kalay yüzük, demir bilezik, bir altın çubuk, parıldayan bir gümüş, içi çeken bir fil dişi heykelcik. Mavi taştan bir taban üzerinde duran alabastar bir melektir o. Annemin üçüncü tanımını vereyim. Annem mevsiminde yağmur, ilk tohum için su, zengin bir bahçe meyveyle dolu. Kozalaklarla süslü, bakımlı bir köknar ağacı, yeni yılda ilk ayın ürünü, sulama yerlerine bereket getiren bir kanal, aranan en tatlı dilmun hurmasıdır o. Annemin dördüncü tanımını vereyim. Annem bir bayram, neşe dolu bir kurban, prenseslerin olgusu, bir bolluk şarkısı, neşesi tükenmeyen, seven, sevilen bir kalp, annesine dönen bir esirin müjdesidir o. Annemin beşinci tanımını vereyim. Annem çam ağacından bir araba, şimşirden bir tahterevan, parfümle kokulandırılmış güzel bir giysi, kendisine tam uyan çiçekten bir taçtır o. Sana verdiğim bu tariflere göre annemi tanıyacaksın. Lamalara sahip olan o hoş kadın işte benim annemdir. Benden haber için kulak kesilen ona haberi neşeyle götür, sevgili oğlun Ludungirra'dan selam de ona. Haberciyi bu tanımlamalarla gönderseydim annemi bulabilir miydi? Kuşkusuz bulamazdı. Onlar yalnız kendim içindi. Annem sevgisi ve şefkati üzerimizden hiç eksilmeyerek uzun yıllar yaşadı. Gölgesi kıvansın. Ludungirra'nın yaşam öyküsü, tablet 16. Acılarım. Yaşamımda ilk ölüm acısını babamdan tattım. Dünyam yıkılmıştı. Güvencem, dayanağım kalmamıştı. Yaşayamayacağımı zannetmiştim. O iyi bir baba, iyi bir koca, annesi babası için de çok değerli bir oğuldu. Oldukça sessiz görünmesine karşın onu bize her zaman yakın hissederdik. Hiç durmadan çalışır, bildiklerini öğretmesini severdi. Onun dizinin dibinde oturup anlattıklarını dinlemek en büyük zevklerimden biriydi. Okula başladığım günden itibaren her akşam öğrendiklerimi denetlemesi benim yetişmeme büyük etken olmuştu diyebilirim. O doğruluğu seven, toplantılarda sözü dinlenen bir kimseydi. Boyu biraz kısa, vücudu tombulca olmasına karşın iyi giyimiyle yakışıklı görünürdü. Bize her zaman annemize saygılı olmamızı önerir, annenizin sözüne Tanrımızın sözü gibi kulak verin derdi. Onu bir daha göremeyeceğimi düşünmek bile istemiyordum. Bu olay günü ben okuldaydım. Eve döndüğümde annemin acı çığlıklarıyla karşılaştım. O fırtınaya yakalanmış, demir atamayan gemi gibi sallanıyor, bir taraftan da saçlarını yoluyordu. Babam nedeni bir türlü anlaşılamayan bir çarpma veya vurulma sonucu ölmüştü. Görenlerden bazıları birisinin ona vurduğunu, bazıları da birisinin kaza ile ona çarpıp düşürdüğünü ve kaçıp gittiğini söylediler. Bu çarpan kimdi, nereye gitmiş veya kaçmıştı? Kimse bilemedi. Bu yüzden onu mahkemeye verip cezalandırtarak öcümüzü de alamadık. Bu öcün alınmasını kendi tanrısına ve adaleti koruyan güneş tanrımıza bırakma zorunluluğunda kaldık. Kendimiz de onun için, o da hemen ölsün, toprağa gömülmesin, bıraktığı mallar serçeler gibi dağılsın, kendisinden üreyenler adını yok etsin diye ilendik durduk. İsteklerimiz kabul oldu mu, olmadı mı, onu tanrılarımız bilir. Ben anneme duyduğum sevgi kadar babama duyduğum acıyı da yazıya dökerek sonsuzlaştırmak istedim ve olayı şiir halinde yazdım. Ben Ludungirra, yanan kalbimle yazıyorum bunları. Ey bir saldırıda ölen babam, ey şeytanca bir tuzakla öteki dünyaya göçen Nanna, karın şimdi dul kaldı. O doğuran biri gibi acı çığlıklar atıyor. Dinmek bilmeyen gözyaşları döküyor. Bir kral oğlu gibi yiyip içen, ballı yağlı sofralarda oturan biz oğulların acı gözyaşları döküyoruz senin için. Sevgi dolu kalplerle yas tutuyoruz senin için. Ey babam, kalbin dinlensin. Ey Nanna, ruhun huzur bulsun. Çocukların şanını yazsın. Kızların evlensin. Karın iyi olsun, akrabaların çoğalsın, mezarında bira şarap yiyecekler eksilmesin, ailenin duaları süresiz devam etsin, Tanrın yardımcı olsun. O zamanki acıyı bu satırların da dile tam olarak getirdiğini zannetmiyorum. İkinci büyük acım karım Navirtum'un ölümüyle oldu. Onu kaybettiğim zaman 50 yaşlarındaydım. Çok genç ölmüştü. Onu öyle seviyordum ki anlatamam size. Yalnız ben değil, bütün ailem ve tanıdıklarımız da çok seviyordu onu. Ölümü beni yaktı, perişan etti. Ve bir daha onun gibi kimseyi sevemedim dersem yalan olmaz. Çocukluğundan tanıyordum onu. Fakat kız olarak gözüme çarpması 15 yaşlarında olduğu zamanlardaydı. Evleri bizden bir hayli uzakta olduğu için onu uzun zaman görmemiştim. Hiç unutmuyorum, bir gün onunla karşılaşınca gözlerime inanamamıştım. Büyümüş, serpilmiş, tam bir genç kız haline gelmişti. Birdenbire içimde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Onunla birlikte bir utanç geldi bana ve konuşayım mı, konuşmayayım mı diye bir an durakladım. Sonra dayanamadım. Navirtum, sen ne kadar büyümüş ve güzelleşmişsin diyiverdim. O böyle bir sözü beklemediği için olacak, yüzü kıpkırmızı oldu ve yalnız can çeken bir gülücükle yüzüme baktı. Bu fırsattan yararlanarak annesinin babasının nasıl olduklarını, okula gidip gitmediğini sordum. Okula az bir süre gitmiş, okumayı yazmayı biraz biliyormuş. İstersen daha çok öğrenmen için sana evde ders verebilirim dedim. Yüzü birdenbire aydınlandı ve çok istiyorum ama annem babam bilir, onlara sormam gerek dedi. Bu teklifime çok sevindiği her halinden belliydi. Ailesine durumu anlatacağını söyleyerek ayrıldı. Bizde genellikle kızlar okula gönderilmez. Fakat aydın ailelerin okumaya meraklı kızları ya okulda veya özel öğretmenlerle eğitilir, okutulur. Böyle okuyan kızlardan bazıları saraylarda veya özel kimselerin yanında yazıcı olarak çalışırlar. İki gün sonra Navirtum'un babası geldi. İstersem kızına ders verebileceğimi fakat bana uygun ücreti ödeyemeyeceğini açıkladı. Bir öğretmenin ücreti en iyi sanatçıya verilen ücret ile eşdeğerdir. Daha önce de söylediğim gibi bizde yazı yazmak sanatların en zoru olarak kabul edilir. Ben Navirtum ile olacağımdan öyle mutluydum ki hiç ücret almadan da ders verebileceğimi söyledim. Böylece haftada iki gün ders vermek üzere evlerine gitmeye başladım. Çok akıllıydı. Ne okutursam hepsini ertesi derste olduğu gibi anlatıyordu. Taş, hayvan, bitki adlarını içeren uzun listeleri, şiirleri, kelimesi kelimesini ezberden tekrarlayabiliyordu. Gün geçtikçe, konuşmalarımız ilerledikçe ona karşı sonsuz bir sevgi ve hayranlık duymaya başladığımı anlıyordum. Ders günlerini büyük bir sabırsızlık ve heyecanla bekler olmuştum. Bir gün nasıl olduğunu anlayamadığım bir cesaretle ellerini avucumun içine alarak okşamak istediğimde hiç karşı koymadan bırakıverdi bana. Öyle mutlu olmuştum ki hemen öpmeye başladım ellerini. Birden kendime gelip yaptığımdan utanç duydum. O da ne olduğunu anlamamış gibi donmuş kalmıştı sanki. Kendi kendime fazla ileri gitme. Sen bir öğretmensin. Yaptığın çok ayıp. Şimdi gönlünün seçtiği kadınla evlen atasözümüze göre Navirtum'u tam anlamıyla gönlüm seçmiş görünüyor, şu halde onunla evlenebilirim diye o anda karar verdim. Ona hemen Navirtum, benimle evlenmek ister misin diye sordum. Kız bir taraftan utanmış, bir taraftan sevinmiş bir hal ile başını önüne eğdi, yüzüme bakmaya utanıyor gibiydi. Yavaşça çenesinden tutarak yüzünü bana doğru kaldırdım ve sorumu tekrarladım. Hafif bir sesle, babam annem bilir derken yanakları al al olmuş, gözlerinin içi sevinçten parlıyor gibi gelmişti bana. Eve döner dönmez anne ve babama durumu açıkladım. Benim kararımdan çok memnun olmuşlardı. Kızın ailesi iyi olarak tanınmış bir Sümerliydi. Onlar da kızlarına modaya uyup Akat adı koymuşlardı. Hemen annem babam gidip kızın annesi ve babası ile konuştu. Biz erkek tarafı olarak yalnız evlenme harcamalarını karşılayacaktık. Eğer bir Akat kızıyla evlenmeye kalksaydım, onlar kızı satar gibi bir başlık parası isterlerdi. Bizde böyle ilkel bir görenek yoktur. Hatta Navirtum'un babası çeyizine ek olarak gümüş bile vermiştir. Bütün hazırlıklar tamamlanınca evlenmemizin yasal olması için şehrimizin başkanı önünde kız tarafı iki kadın, bir erkek, biz ise üç erkek tanık ile giderek evlilik sözleşmesini yaptık. Bizde evlilikler çok eski zamanlardan beri tanıklar önünde yazılı olarak yapılan bir sözleşme ile yasal olur. Sözleşmesi olmayan bir evlilik yasal sayılmadığı için boşanma halinde tazminat alınmaz. Bir erkek yasal olarak tek kadınla evlenebilir. Ancak karısı kadınlık görevini yapamayacak kadar hasta ise veya çocuğu olmuyorsa karısının izniyle başka kadınla evlenebilir. Fakat ilk karısına ömrünün sonuna kadar bakmak zorunluluğundadır. Eğer kadın kocasından boşanmak isterse getirdiği çeyizi ve tazminatını alarak bir sözleşme ile boşanabilir. Teyzem Tiatum gibi bazı akıllı kadınlar böyle durumlarda kocalarına kendi elleriyle kendilerine saygılı olacağına güvendikleri kadını alabilir. Teyzem gerçekten çok akıllıydı. Öyle olmasa koca tapınağın yığınla dokuma tezgahını yönetebilir miydi? Orada çalışan birçok işçinin işlerini düzenlemek, koyunlardan kırkılan yünleri taratıp, yıkatıp, iplik yapıp, boyatıp dokutmak, dokunan kumaşları cinslerine, renklerine göre ayırtarak ondan üstün yöneticilere teslim etmek kolay iş değildir. Ayrıca ne alıp verdiğini yazılı olarak belgelemek zorundadır. Bunların hepsinin hakkından gelerek sevilen bir idareci olmuştu o. Fakat ne yazık ki çocuğu olmuyordu. Bakmış bir gün kocası çocuk çok istiyor. Hemen ondan evvel davranıp kendisi bir genç kız bulmuş. Fakat kocası bu kıza güvenip veya herhangi bir nedenden kendisini boşamaya kalkmasın diye sözleşmesinde "Bu kızı kocama karı, bana da kardeş olarak alıyorum. Eğer kocam beni istemez, boşanmaya kalkarsa kızı da beraber götürürüm" şeklinde yazdırmış. Aslında yasal olarak ikinci gelen kadının birinciye saygı göstermesi, hatta onun ayaklarını bile yıkaması gerek. Ne teyzemi kocası boşadı, ne de kız bir saygısızlık yapıp onlardan ayrıldı. Fakat şimdi hiçbiri yaşamıyor, hepsi yeraltı dünyasına gitti. Uzun süredir onlar aklıma gelmemişti. Bu anıları yazarken sisler içinde kalmış geçmiş günler gözlerimin önünde canlanıyor. Nereden nerelere geçtim? Navirtum ile sözleşmemiz biraz değişik oldu. Nedense babası öyle istedi. O kızına çeyizi yanında 19 gin gümüş de verdi. Bu hemen hemen bir elma ağırlığında gümüştür ve bununla iyi bir ev satın alınabilir. Sözleşmenin koşullarını da onlar koydu. Bana biraz garip gelmişti ama Navirtum ile evleniyordum ya, önemli olan o idi. Sözleşme hep aklımdadır. Ayrıca bir kopyası da doğal olarak bizim arşivde duruyor. Sözleşmeyi size de yazmadan geçemeyeceğim. Nanna'nın oğlu Ludungirra, Kakua'nın kızı Navirtum'u karılığa aldı. Navirtum 19 gin gümüşü kocası Ludungirra'ya verdi. Eğer kocası ona "sen benim karım değilsin" derse, aldığı gümüşü ve iki katını karısına verecek. Eğer Navirtum kocasından ayrılmak isterse, getirdiği gümüş kocasında kalacak. Ayrıca onun iki katı gümüşü de verecek diye kralın adına yemin edildi ve tanıkların adlarıyla birlikte bütün sözleşme yazılarak mühürler basıldı. Bana öyle geldi ki bu sözleşme ile Navirtum'un babası her ne olursa olsun kızının benden ayrılmasını istemiyordu.